Ayrım 16, sayfa 142. Sabul öldü mü? Hayır Gıvarap, Sabul ölmedi. Nerede? Sorun ne? Sabul'la mı? Biraz kıskançlık, biraz da yetersizlik. Onun nedensellik üstüne kitabının çok iyi olduğunu sanıyordum. Sen de öyle demiştin. Kaynakları okuyana dek ben de öyle düşünüyordum. Hep Suratsıların fikirleriymiş. Yeni de sayılmazlar. Son 20 yıldır kendine ait tek bir fikir geliştirmemiş. Üstelik pek yıkanmıyor da. Senin düşüncelerin nasıl? Dedi Bedap. Bir elini defterlerin üstüne koymuş, kaşlarını çatarak şiveye bakıyordu. Bedap'ın küçük, biraz kısık bakan gözleri, güçlü bir yüzü, tıknaz bir bedeni vardı. Tırnaklarını yiyordu ve yıllar tırnaklarını kalın, duyarlı parmak uçlarında yalnızca küçük birer şerite indirmişti. İşe yaramaz dedi Şivek yatağa oturarak. Yanlış alandayım. Bedap sırıttı. Sen mi? Sanırım bu dönem sonunda yeniden görev isteyeceğim. Ne yapmak için? Fark etmez. Öğretmenlik, mühendislik, fizikten uzaklaşmayalım. Bedap sandalyeye oturdu, tırnağını yemeye başladı. Sonra da bu garip görünüyor dedi. Sınırlarımın farkına vardım. Sınırların olduğunu bilmiyordum. Fizikteki sınırları kastediyorum. Her türlü sınırım ve hatam var. Ama fizikte değil. Gerçi ben zamancı değilim. Ama balığı tanımak için yüzmeye, yıldızı bilmek için parlamaya gerek yok. Şivek arkadaşına baktı. Sonra kendi hiçbir zaman açık açık söyleyemediği şeyi ağzından kaçırdı. İntihar etmeyi düşündüm. Epeyce uzun bir süre, bu yıl. En iyi yol bu galiba. Acının öte yanına geçmek için iyi bir yol gibi görünmüyor. Şivek zorlukla gülümsedi. Anımsıyor musun? Bütün canlılığıyla. Benim için çok önemli bir konuşmaydı. Takver ve Trin için de öyle sanırım. Öyle mi? Öyle miydi? Şivek ayağa kalktı. Odada volta atmak için yalnızca 4 adımlık yer vardı. Ama yerinde duramıyordu. O zaman benim için de önemliydi dedi. Pencerede durarak. Ama burada değiştim. Burada yanlış olan bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben biliyorum dedi Bedap. Duvar. Duvara çarptın. Şivek irkilerek geri döndü. Duvar mı? Senin durumunda duvar Sabul ve onun bilim sendikasıyla Üde'deki destekçileri gibi görünüyor. Bana gelince Abena'ya geleli 4 dekat oldu. 40 gün. Burada hiçbir şey yapmak istediklerimden hiçbirini öğrenme merkezlerindeki bilim derslerini geliştirmeyi 40 yılda bile başaramayacağını anlamana yetti. Bir şeyler değişmezse ya da düşmanlara katılmazsam. Düşmanlar mı? Küçük adamlar, Sabul'un arkadaşları, iktidardakileri. Ne diyorsun sen Dap? Bizde bir iktidar sistemi yok ki. Yok mu? Sabul bu kadar güçlü kılan ne? Bir iktidar sistemi ya da bir hükümet değil. Burası Uras değil ki. Hayır, hükümetlerimiz, yasalarımız yok. Pekala. Ama görebildiğim kadarıyla düşünceler hiçbir zaman yasalarla ve hükümetlerle denetlenmemiştir. Uras da bile. Öyle olsaydı o da kendi düşüncelerini nasıl geliştirirdi? Odaculuk nasıl dünya çapında bir hareket olurdu? Devletçiler hareketi güç kullanarak bastırmaya çalıştılar ve başaramadılar. Düşünceler baskı altına alarak yok edilemez. Onlar ancak dikkate alınmayarak yok edilebilir. Düşünmeyi reddederek, değişmeyi reddederek, işte bizim toplumumuzun yaptığı bu. Sabul seni kullanabildiği yerde kullanıyor. Kullanamadığı yerde seni yayın çıkarmaktan, öğretmekten, hatta çalışmaktan bile alıkoyuyor. Öyle değil mi? Başka bir deyişle senin üzerinde iktidarı var. Nereden alıyor bu iktidarı? Kazanılmış bir otoriteden değil. Çünkü böyle bir şey yok. Entelektüel yetkinlikten değil, çünkü yetkin de sayılmaz. Ortalama insan aklının doğuştan korkaklığından alıyor gücü. Kamuoyu. Kendisinin de parçası olduğu iktidar sistemi bu. O da bunu kullanmayı iyi biliyor. Odacılar toplumunu bireyin aklını baskı altına alarak yöneten, hiçbir zaman varlığı kabullenilmeyen erişilmez iktidar. Şivek pencerenin eşiğinde ellerini dayamış duruyor. Camdaki hafif yansımaların arasında dışarıdaki karanlığa bakıyordu. En sonunda çılgınca konuşmalar bunlar da, dedi. Hayır kardeşim, aklım başımda. İnsanı delirten, gerçeğin dışında yaşamaya çalışmak oluyor. Gerçek dehşet verici. İnsanı öldürebilir. Yeterince zaman olursa kesinlikle öldürür. Gerçek acıdır. Bunu sen söylemiştin. Ama insanı delirten yalanlar, gerçekten kaçışlar, kendini öldürmek istemene neden olan o yalanlar. Şivek dönüp ona baktı. Ama burada ciddi olarak bir hükümetten söz edemezsin. Tomar'ın tanımları. Hükümet, iktidarı elde tutmak ve güçlendirmek için gücün yasal kullanımı. Yasalın yerine geleneksel koy, işte sana sabun, eğitim sendikası ve üde. Üde mi? Üde artık esasda yönetimci bir bürokrasi. Bir an sonra Şivek pek de doğal olmayan bir şekilde güldü ve hadi ama Dap dedi. Bunlar eğlenceli ama biraz da hastalıklı değil mi? Şev, hiç teşbih usulünde hastalık denen şeye, toplumsal sevgisizliğe, mutsuzluğa, yabancılaşmaya, bütün bunlara yine teşbih yoluyla acı çekmede denilebileceğini düşündün mü? Ya da acı gibi bunun da organizmada bir işlevi olduğunu? Hayır, dedi Şivek şiddetle. Ben kişisel, ruhsal terimlerle konuşuyordum. Ama fiziksel açıdan, yanıklardan dolayı ölen bir adamdan söz ediyordun. Bense ruhsal acıdan söz ediyorum. İnsanların yeteneklerinin, çalışmalarının, yaşamlarının boşa gittiğini görmelerinden. Akıllarının aptallara boyun eğmelerinden. Güçlülük ve cesaretin kıskançlık, güç hırsı ve değişme korkusu tarafından boğulduğunu görmelerinden. Değişme özgürlüktür, değişme yaşamdır. O dövücü düşünce için bundan daha temel şey var mıdır? Ama artık hiçbir şey değişmiyor. Toplumumuz hasta, biliyorsun. Sen de onun hastalığını yaşıyorsun. Onun intihara sürükleyen hastalığını. Yeter Dap, kapatalım bu konuyu. Bedap başka bir şey söylemedi. Tırnağını sistemli bir şekilde düşünceli kemirmeye başladı. Şivek yatağa oturdu ve başını ellerinin arasına aldı. Uzun bir sessizlik oldu. Kar durmuştu. Kuru, karanlık bir rüzgar pencereye vuruyordu. O da soğuktu. İki genç adam da paltolarını çıkarmamıştı. Bak kardeşim, dedi Şivek sonunda. Bireysel yaratıcılığı körelten bizim toplumumuz değil. Anares'in yoksulluğu. Bu gezegen uygarlığı yaşatmaya yeterli değil. Eğer birbirimizi yarı yolda bırakırsak, eğer kişisel isteklerimizden kamu yararına vazgeçmezsek, hiçbir şey, bu çorak dünyadaki hiçbir şey bizi kurtaramaz. İnsan dayanışması tek kaynağımız. Evet, dayanışma. Ağaçlardan yiyeceklere sarkıttığı Uras'ta bile o da insan dayanışmasının tek umudumuz olduğunu söylemişti. Ama o umuda ihanet ettik. Birlikte çalışmanın boyun eğmeye dönüşmesine seyirci kaldık. Uras'ta azınlığın yönetimi var. Burada ise çoğunluk yönetimi. Ama yine de bir yöntem. Toplumsal vicdan artık yaşayan bir şey değil. Bir aygıt. Bürokratlarca denetlenen bir iktidar aygıtı. Sen ya da ben gönüllü olup bir iki dakika içinde üdeye kurayla gönderilebiliriz. Bu bizi bürokratlara, patronlara mı dönüştürür? Sorun üdeye gönderilen kişilerde değil Şivek. Çoğu bize benziyor. Bize çok fazla benziyor. İyi niyetli, saf. Hem yalnızca üdede değil. Anares'te her yerde böyle. Öğrenme merkezleri, enstitüler, madenler, değirmenler, balıkhaneler, konserve fabrikaları, tarım araştırma ve geliştirme merkezleri, fabrikalar, tek ürünlü topluluklar, o işlevin uzmanlık ve sabit kurum gerektirdiğini her yerde. Ama bu sabitlik otorite dürtüsünü destekliyor. Göçün ilk yıllarında bunu farkındaydık. Sürekli kolluyorduk. İnsan işleri yürütmekle insanları yönetmek arasında çok dikkatli bir ayrım yapıyorlardı o zaman. O kadar başarılı oldular ki hükmetme isteğinin insanlarda en az karşılıklı yardımlaşma dürtüsü kadar güçlü olduğunu ve her bireyin, her yeni kuşağın yeniden eğitilmesi gerektiğini unuttuk. İnsan doğduğunda ne kadar uygarsa o kadar odacı. Ama bunu unuttuk. Özgürlük için eğitim yapmıyoruz. Toplumsal organizmanın en önemli etkinliği olan eğitim katı, ahlakçı ve otoriter dolu. Çocuklar Odo'nun sözlerini sanki yasaymış gibi ezberliyorlar. En büyük küfür bu. Şivek duraksadı. Bedab'ın söz ettiği türden eğitimle çok fazla karşılaşmamıştı. Çocukken, hatta buradaki enstitüde bile Bedab'ın suçlamasını reddedemeyecek kadar çok. Bedab bu avantajı acımasızca kullandı. Aslında hiç düşünmemek her zaman daha kolaydı. Şirin güvenli bir hiyerarşi bulup yerleş. Değişiklik yapma. Onaylamama tehlikesine düşme. İş arkadaşlarını rahatsız etme. Yönetilmeye izin vermek her zaman en kolay şey. Ama bu yönetim değil Dap. Uzmanlar ve eskiler bir ekibi veya sendikaları yönetecekler tabii. İşi en iyi onlar biliyor. Ne de olsa iş yapılmak zorunda. Üdeye gelince, evet bir hiyerarşi, bir iktidar sistemi olabilirdi. Eğer tam da bunu engellemek için düzenlenmiş olmasaydı. Nasıl kurulduğuna baksana. Gönüllüler kurayla seçiyorlardı. Bir yıl eğitim, sonra 4 yıl liseye yer alıyorlar. Sonra da dışarı. Böyle bir sisteme kimse devletçi anlamda güç kazanamaz. Hem de yalnızca 4 yılda. Bazıları 4 yıldan daha uzun kalıyor. Danışmanlar mı? Onlar oylamaya katılmazlar. Yok canım, bu seninki paranoya. Perdenin gerisinde mi? Nasıl? Hangi perdenin? Herhangi bir üye toplantılarına katılabilir. Eğer konu onu ilgilendiriyorsa tartışabilir ve oy kullanabilir. Burada politikacılar olduğunu mu söylemeye çalışıyorsun? Şivek Bedapo öfkelenmişti. Sivri kulakları kızarmış, sesi yükselmişti. Geç olmuştu. Dörtgenin hiçbir yanında ışık yanmıyordu. 45 numaradaki deser sessiz olmaları için duvara vurdu. Senin de bildiğin şeyi söylüyorum, dedi Bedap çok da alçak bir sesle. Üdeyi gerçekten Sabul gibi adamların yönettiğini, hem de yıllar boyunca. Eğer bunu biliyorsan, dedi Şivek sert bir fısıltıyla, neden kamuyu açmadın? Elinde kanıtlar varsa neden kendi sendikanda bir eleştiri oturumu düzenlemedin? Eğer fikirlerin kamu incelemesine gelemiyorlarsa onları gece yarısı fısıltıları halinde duymak istemiyorum. Bedap'ın gözleri çelik bilyeler gibi minicik olmuştu. Kardeşim, dedi. Kendini üstün görüyorsun. Her zaman da öyleydin. Bir kere de şu kahrolası saf vicdanının dışına bak. Sana gelip fısıldıyorum. Çünkü sana güvenebileceğimi biliyorum. Canın cehenneme. Başka kiminle konuşabilirim ki? Trin gibi mi olayım yani? Trin gibi mi? Şivek sesini yükseltecek kadar şaşırmıştı. Bir de duvarı işaret ederek onu sessiz olmasını söyledi. Ne olmuş Trin'e? Nerede? Seguin'e adasındaki sığınakta. Sığınakta mı? Bedap dizlerini çenesine kadar kaldırdı. Elleriyle sardı, iskemleye yan oturdu. Şimdi hafif bir sesle istemeyerek konuşuyordu. Trin bir oyun yazıp sahneledi. Sen gittikten sonraki yıl. Komikti, çılgıncaydı. Bilirsin onun yazdığı türden şeylerdi. Bedap kaba, kum rengi saçını eliyle sıvazlayarak örgüsünü gevşetti. Aptallar oda karşıtı sanabilirdi. Birçok insan aptaldı. Bir yaygara koptu, azarlandı. Toplu azarlama. Daha önce hiç görmemiştim. Herkes sendika toplantına gelip seni azarlıyor. Eskiden sert sert ustabaşılarını veya yöneticileri yola getirmek için kullanırlardı bu yöntemi. Şimdi ise herhangi bir bireye kendi başına düşünmeyi bırakmasını söylemek için kullanıyorlar. Kötüydü. Trin buna dayanamazdı. Sanırım bu onun gerçekten biraz aklını kaçırmasına neden oldu. Ondan sonra herkesin kendine karşı olduğunu düşünmeye başladı. Çok konuşmaya başladı. Acı sözler. Mantık dışı değildi. Ama her zaman eleştiren hep acı. Herkesle de öyle konuşuyordu. Enstitüden ayrıldı. Matematik öğretmeni olarak başvurup bir görev istedi. Aldı da. Güneybatısında bir yol tamir ekibinde. Bir yanlışlık olduğunu söyledi ama işbör bilgisayarları sonucu yineledi. O da gitti. Tir onu tanıdığımdan beri hiç dışarıda çalışmamıştı diye sözünü kesti Şivek. 10 yaşından beri hep masa başı işleri koparıyordu. İşbör hakça davranmış. Bedap duymazlıktan geldi. Orada tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Bana birkaç kez yazdı. Her seferinde de yeniden görev almıştı. Her zaman bedensel çalışma, her zaman küçük uç topluluklarda. İşini bırakıp beni görmeye kuzey batışına geleceğini yazdı, gelmedi. Bana yazmayı bıraktı. Sonunda onun izini Abenay iş arşivinde buldum. Bana kartının bir kopyasını gönderdiler. Son kayıtta yalnızca tedavi, Seguin adası yazıyordu. Tedavi. Trin birini mi öldürdü? Birinin ırzına mı geçti? Bunların dışında neden sığınağa gönderilir insan? Sığınağa gönderilmezsin hiçbir zaman. Orada bir görev istersin. Bana bu saçmalığı söyleme, dedi Bedap ani bir öfkeyle. Oraya gönderilmeyi hiç istemedi. Onu delirtip sonra oraya gönderdiler. Trin'den söz ediyorum. Trin'den. Onu anımsıyor musun? Onu senden önce tanıdım. Sığınakta ne olduğunu sanıyorsun sen? Bir hapishane mi? Bir kaçış yeri orası. Eğer orada katiller ya da sürekli işten kaytaranlar varsa bu, oraya baskı altında olmayıp ceza tehlikesinden uzak olacakları yere kendi istedikleriyle gittikleri içindir. Ama bu sürekli söz ettiğim insanlar kim? Kim onlar? Onlar Trin'i delirtti falan. Yani bütün toplumsal sistemin kötü olduğunu, onların Trin'e baskı yapanların senin düşmanlarının, aslında bizler, yani toplumsal organizma olduğunu mu söylüyorsun? Eğer Trin'i bir kaytarıcı olarak tanımlayıp vicdanından silip atabiliyorsan, sana söyleyecek başka bir şeyim yok, diye yanıtladı. İskemlede sırtını kamburlaştırmış oturan Bedap. Sesinde o kadar açık ve basit bir yas vardı ki Shivey'in kendinden emin öfkesi anında kesildi. İkisi de bir süre konuşmadılar. Ben en iyisi eve gideyim dedi Bedab. Doğrulup ayağa kalktı. Buradan yürüyerek bir saat sürer. Aptallık etme. Şey düşündüm ki aptallık etme. Peki Hela nerede? Soldan üçüncü kapı. Bedab geri döndüğünde yerde uyumayı önerdi. Ama halı olmadığı ve yalnızca bir tek battaniye olduğu için bu fikir Shivey'in tek düze bir sesle belirttiği gibi aptalcaydı. İkisinin de yüzü asılmış ve darılmışlardı. Sanki yumruk yumruğa kavga etmişler. Ama içlerindeki kızgınlığı söndürememişlerdi. Shivey yatağı yere serdi, yattılar. Lamba sönünce odanın içinde gümüşlü bir karanlık doldu. Yerde kar olup ışığın hafifçe yansıdığı bir kent gecesinin yarı karanlığı. Soğuktu. İkisi de diğerinin bedeninin sıcaklığından hoşlanmıştı. Battaniye için söylediğimi geri alıyorum. Dinle Dap. Demek istediğim... Neyse sabah konuşuruz bunu. Peki. Birbirlerine sokuldular. Shivey yüzü koyun dönüp 2 dakika içinde uyuyakaldı. Bedab bilince tutunmaya çalıştı. Sonra uykunun sıcaklığına, korunmasızlığına, güvenliğine daha derinlere daldı ve uyudu. Gece biri düş görüp yüksek sesle bağırdı. Diğeri uykulu uykulu kolunu uzattı. Güven verici sözler mırıldandı. Dokunuşunun karanlık, sıcak ağırlığı her türlü korkuya ağır bastı. Ertesi akşam yine buluştular ve tıpkı ergenlik döneminde olduğu gibi bir süre beraber olup olmayacaklarını tartıştılar. Tartışılması gerekiyordu çünkü Shivey hemen hemen kesin olarak yalnızca karşı cins sevgi duyuyordu. Bedab ise kesin olarak eşcinseldi. Zevkin çoğu Bedab'ın olacaktı. Shivey yine de eski dostluğunu canlandırmak istiyordu. Cinsel yönünün Bedab için çok önemli olduğunu ve ilişkiyi tamamlayacağını gördüğünde inisiyatifi de ele aldı. Büyük ölçüde şefkat ve inatçılık göstererek Bedab'ın bir kez daha geceyi onunla geçirmesini sağladı. Kentin öte yakasında bir konuttaki boş bir özel odaya geçtiler. Orada bir dekat kadar birlikte yaşadılar. Sonra yine ayrıldılar. Bedab yatakhanesine Shivey'de 46 numaralı odasına döndü. İkisinden de ilişkiyi sürdürecek kadar cinsel istek yoktu. Yalnızca güveni yeniden sağlamışlardı. Yine de Shivey neredeyse her gün Bedab'ı görmeye devam ederken bazen arkadaşına sevdiği ve güvendiği şeyin ne olduğunu merak ediyordu. Bedab'ın şu anki düşünceleri rahatsız edici, sürekli onlardan bahsetmekte ısrar etmesi de yorucu buluyordu. Hemen hemen her bir araya geldiklerinde sert tartışmalar geçiriyordu aralarında. Birbirlerine epeyce acı çektiriyorlardı. Bedab'dan ayrılırken Shivey sık sık kendini yalnızca gereğinden çok büyümüş bir bağlılığa yapışmakla suçluyor ve kızgınlıkla bir daha onu görmemeye yemin ediyordu. Ama gerçek şu ki büyük Bedab'ı çocuk Bedab'ı sevdiğinden çok daha fazla seviyordu. Beceriksiz, ısrarlı, bağnaz, yıkıcı. Bedab bunların hepsi olabiliyordu. Ama Shivey'in ifade ediliş biçiminden nefret etmekle birlikte yine de özlem duyduğu bir kafa rahatlığına erişmişti. Shivey'in yaşamını değiştirmişti. Shivey de bunun farkındaydı. Artık yoluna devam edebileceğini ve bunu Bedab'ın sağladığını biliyordu. Yolun her adımında Bedab'la kavga ediyordu. Ama gelmeye, tartışmaya, yaralayıp yaralanmaya, kızgınlık, yatsıma ve reddetme içinde aradığını bulmaya devam ediyordu. Ne aradığını bilmiyordu. Ama onu nerede arayacağını biliyordu. Bilinç açısından bakıldığında en az önceki yıllardaki kadar mutsuz olduğu bir dönemdi. İşinde hala ilerleme kaydedemiyordu. Aslında zaman fiziğini tümüyle bırakmış ve mütevazi laboratuvar çalışmasına dönmüştü. Becerikli, sessiz bir teknisyenle birlikte radyasyon laboratuvarında çeşitli deneyler yapıyor, parçacık hızlarını inceliyordu. Epeyce dolaşılmış bir alandı. Onun bu alana gecikmiş girişi meslektaşlarınca artık özgün olmaya çalışmayı bıraktığı biçimde yorumladı. Enstitü üyeleri sendikası ona bir ders açtı. Yeni gelen öğrenciler için matematiksel fizik. Sonunda bir ders almaktan dolayı hiçbir zafer duygusuna kapılmadı. Çünkü ders ona onlar tarafından verilmişti. Ders vermesine izin verilmişti. Hiçbir şey onu rahatlatamıyordu. Katı, sofu vicdanının duvarlarını genişliyor oluşu ona rahatlama dışında her şeyi getiriyordu. Kendini soğuk ve itik hissediyordu. Ama kaçacak, sığınacak hiçbir yeri yoktu. Bu yüzden daha da soğuğa çıktı. Daha da uzaklara kayboldu. Bedab'ın birçok arkadaşı vardı. Kararsız ve sevgisiz bir güruh. Bazıları da bu çekingen adamdan hoşlandılar. Onları kendine enstitüde tanıdığı, alıştığı insanlardan daha yakın hissetmiyordu ama akıllarının özgürlüğüne daha akıllarının özgürlüğünü daha ilginç buluyordu. Eksantrik olma tehlikesini bile göze alarak vicdanlarının bağımsızlığını koruyorlardı. Bazıları yıllardır olan bir görev almayan entelektüel mücniplerdi. Schwek onlarla birlikte değilken onlara şiddetle karşı çıkıyordu. İçlerinden biri Salas adlı bir besteciydi. Salas ve Schwek birbirlerinden bir şeyler öğrenmek istiyorlardı. Salas matematikten pek az anlıyordu ama Schwek fiziği teşbih veya deney usullerinden birinde açıklayabildiği zaman ilgiyle ve zekice dinliyordu. Aynı şekilde Schwek, Salah'ın ona müzik kuramı ile ilgili anlattığı her şeyi, teypten veya portatif müzik aletiyle çaldığı her müziği dinliyordu. Ama Salas'ın anlattığı bazı şeyler kafasını oldukça karıştırdı. Salas, Amenay'ın doğusunda Tamea düzlüklerinden bir kanal kazma görev almıştı. Her dekattaki 3 günlük tatilinde kente gelip herhangi bir kızla birlikte oluyordu. Schwek, onun bu görevi arada bir değişiklik olsun diye dışarıdaki iş yapmış olmak için aldığını sanıyordu. Ama daha sonra onun hiçbir zaman bir müzik görevi ya da vasıfsız bir iş dışında görev almadığını öğrendi. "İş böldeki kaydın nedir?" diye sordu kafası karışarak. "Vasıfsız iş gücü. Ama sen vasıflısın. Müzik sendikası konservatuvarında 6-7 yıl harcadın değil mi? Neden sana müzik öğretmenliği vermiyorlar?" "Verdiler. Ben istemedim. 10 yıl daha ders vermeye hazır olmayacağım. Ben bir besteciyim, tamam mı? İcracı değil. Ama besteciler için de görevler olmalı." "Nerede?" "Sanırım müzik sendikasında. Ama müzik sendikası üyeleri benim bestelerimi sevmiyorlar. Şimdilik benden başka pek kimse de sevmiyor. Kendi başıma bir sendika olamam, değil mi?" Salas ufak tefek, kemikli bir adamdı. Alnı ve kafası şimdiden kelleşmişti. Kalan saçıyla sakalını kesmiş, ensesinde ve çenesinde gümüş rengi bir şerit haline bırakmıştı. Gülüşü hoştu. İfadeli yüzünü kırıştırıyordu. "Konservatuvarda öğrendiğim gibi beste yapmıyorum. İşlevsiz müzik yapıyorum." Her zamankinden daha sevimli gülümsedi. "Koro eserleri yazmamı istiyorlar. Koro eserlerinden nefret ederim." "Ses türün yazdıkları gibi geniş harmonili parçalar istiyorlar. Ses türün müziğinden nefret ederim. Bir oda müziği parçası yazıyorum. Eş zamanlılık ilkesi adını vermeyi düşündüm. 5 enstrümanın her biri bağımsız. Döngüsel bir temayı çalıyorlar. Melodik nedensellik yok. İleri doğru giden süreç tümüyle parçaların ilişkilerinden oluşuyor. Harika bir armoni çıkıyor. Ama duymuyorlar. Duymayacaklar, duyamazlar." Schwek bir süre düşündü. "Dayanışma coşkusu adını verseydin," dedi. "Duyarlar mıydı?" "Vay canına," dedi onları dinleyen Bedap. "Bu yaşamımda söylediğin ilk sinik söz, Schwek. Aramıza hoş geldin." Salas güldü. Bir kez dinlerlerdi ama kaybedilmesine veya bölgesel konserlerde çalınmasına izin vermezlerdi. Organik üslupta yazılmamış. "Demek bu yüzden kuzey batışında olduğum sürece hiçbir profesyonel müzik dinleyemedim. Ama bu tür bir sansürü nasıl haklı gösterebilirler? Sen müzik yapıyorsun. Müzik katılım gerektiren bir sanattır. Tanımı gereği organik ve toplumsaldır. Elimizden gelen en soylu toplumsal davranış biçimi olabilir. Kesinlikle bir bireyin üstlenebileceği en soylu işlerden biri. Hem de doğası gereği, her tür sanatın doğası gereği. Bir tür paylaşmadır. Sanatçı paylaşır. Bu onun sanatının özüdür. Müzik sendikası üyeleri ne derse desin. İş böyle sana kendi alanında bir görev vermemeyi nasıl haklı gösterebilir?" "Müziğimi paylaşmak istemiyorlar," dedi Salas eğlenerek. "Onları korkutuyor." Bedap daha ciddi konuştu. "Haklı gösterebiliyorlar çünkü müzik yararlı değil. Kanal kazma önemli biliyorsun. Müzikse yalnızca süs. Çember dönüp dolaşıp açgözlü yararcılığın en iğrenç şekline dayandı. Odoci idealin merkezi öğesi olan karmaşıklık, canlılık, icat etme ve inisiyatif özgürlüğünün hepsini çöpe attık. Tam olarak barbarlığa döndük. Eğer yeniyse aman kaçın ondan. Eğer yiyemiyorsan at gitsin." Ayrım sonu.